Ayrım 16. Sayfa 152. Ölüm ölümdür. Her kim olursan ol, kendi hayatına, kendi hesabına yine kendin kumanda edersin. Çok seyrek durumlarda hayatını iyilik için yapılan savaş alanında hiçe sayabilir, yüksek bir fedakarlık örneği olarak heba edebilirsin. İnsan bu düşünceye varıyor. Doğuşundan bu yana bu sahneyi hiç değiştirmeden aralıksız izlemekte olduğundur. Bu sahnenin bir an bitebileceğine, bu durumun bir sonu gelebileceğine ya da bir başlangıcı bulunabileceğine bir türlü inandıramıyorsun kendini. Komutan devam ediyor. P.L. Sevinçli, anlaşılmaz bir haykırıştı bu ismin sahibinin buradası. Yanlarına koşmaya hazırlandığı arkadaşlarına bütün yüzüyle gülümsüyordu. Tarifsiz bir sevinçle sarsılıyordu pehlivan gövdesi bu delikanlının. Bir yere gidilirken anası babası tarafından evde bırakılan, sonra da cayılıp gelmesine müsaade edilen bir çocuğun hali vardı kendisinde. O çocuk gibi bütün yüzüyle gülümsüyordu sevincinden. Gözlerle, dudaklarla gülümseme diye bir şey yok. Yeni yeni beliren kaşları, ufacık ağzı, yüzünün bütün çizgileri, parmaklarının şakırdaması, dalga dalga saçları, neşeli oynak bir oyun havasına uydurulmak istenircesine seken ayacıkları, her şeyi, her şeyiyle bir çocuk gülümsemesi. Arkadaş, bizi de bekle, biz de geliyoruz ardından. Bu, geride kalanların delikanlıyı uğurlaması. Aynı sinirlilik hali devam ediyor. Ama sen psikoloji bilgilerinin iflas ettiğinin farkındasın. Karşısındaki bu insanların duyduğu heyecan biyolojik bir heyecan olmaktan çok uzak. Ölüp ölmeyecekleri onları ilgilendirmiyor. Tek korkuları kendi isimlerinin okunmaması. Geride kalmaları. Bakıp da şaşa kalıyorsun. Duyduğun hayranlık seni ürkütüyor. Düşünemeden beklemekle yetiniyorsun. Bir canlı olarak durumun tam değil şu an. Kan damarlarında donmuş bu donma ne korkudan ne hayranlıktan. Bünyen, organların duruma uymak için savaşıyor. Damarlarındaki kan dolaşmaz olmuş. Sanki oturmuş da düşüncelere dalmış o da. Mantığın, kafan, beynin, sinir sistemin bütün merkezleriyle yeni talimat bekliyorlar harekete geçebilmek için. Bu değişiklik, bünyendeki bu ihtilal neden ve nasıl oluyor? Bu öyle bir sır ki bugünle, yaşadığımız zamanla hiçbir ilgisi yok. Yarın belki de bilim bu konuya da saçlarından yakalayacak, bu sırrı çözümleyecek. Bugün yapacağın tek şey akıldan zerrece ürkmeden bu durumun etkisini kabullenmek. Şimdilik hareketsiz, iradesiz her türlü yaşayan ve belirli duygulardan uzak, bomboş, tam takır bir durumda beklemektesin. Sadece iç duyu gücün çalışmakta, böylece boşluğun, yalnızlığın, uçurumun farkına varabiliyorsun. Okunan isimleri birbiri ardından dinliyor, sahiplerinin peş peşe verdikleri karşılıkları duyuyorsun ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir an için damarlarındaki kan kıpırdar gibi oluyor, rüya gibi bir durum. Kanın rüyasında kıpırdıyor hafif hafif. Sonra birdenbire hiç habersiz, hınçla, kuvvetle kavruyor seni, düşünmelere, sorulara meydan vermeden rüyalarından çekip sıyırıveriyor. Yüreğin hızlı hızlı çarpıyor, yumrukların sıkılıyor ama göğsünde bir kızma, bir isyan etme işareti yok. Akıl hayale eşit. Kayıtsız teslim oluyorsun. Her okunan isimde, her verilen karşılıkta sen kendinde varsın şimdi. Ya ben diye soruyorsun. Bir başka isim okunuyor, bu ismin senin kendi adın olmadığına adeta kızıyorsun. Bugünkü gün başka günlere benzemiyor, geçmiş hiçbir şeye benzemiyor. Böyle bir günü ömründe bir daha yaşayabilmen ihtimali de yok. Bütün isteğin, bütün benliğinle, varlığınla istediğin şey, bugün seni de alıp götürmeleri, bugünle birlikte yoklara karışman. En büyük şeyle, hayatının en mükemmel şeyiyle karşılaştığın bugün, artık yaşamak, günlerini saymak, ufak mutluluklar peşinde koşmaktan utanıyorsun. Avlarını havada vuran avcıların sevinci içinde, sıralarından fırlayan bu insanlara bakıp kıskançlık duyuyorsun. Onlara acımıyorsun artık, gıpta ediyorsun. Kalbinin çarpması bambaşka, bugünkü tehlikeyi yaşamaktan haz duyuyorsun. Yarının bayağılıkları, basitlikleriyle karşılaşmaktan korkuyorsun. Her şey değişiyor. Her şey şu an sana kendi kendini aşmanı, varlığının üstüne çıkmanı emrediyor. Her türlü fedakarlığa, her çeşit ızdıraba kendini hazır, hevesli hissediyorsun ve sevinç duyuyorsun bunun için. Ama ölümün seni küçümsemesine, seni hor görmesine dayanamıyorsun. İçinden bir ses, sen onlarla bir olamazsın diyor. Ama onları duyabilmen, anlayabilmen yeter sana. Onların şavkıyla yaşıyorsun. Onların gücünü yaşadığın sürece kendini güçlü buluyorsun. Onlarla beraber olduğun sürece 20 yıldan beri onların geçirdiği tecrübeleri sen de geçirebilirsen belki de bir gün onlara erişebilirsin. 20 yıl boyunca her an bilerek, isteyerek hayatını feda etmeye hazır olabilirsen. İnsanlığın iyiliği için, güzelliği için, mutluluğu için, gerçek bildiklerin için bunu yapabilirsen onlara belki de erişebilirsin. Şimdi sıralarda 75 kişi var. Komutan elindeki kağıtlarla yüzünü yelpazeliyor. Ama daha sabah vakti, hava da serin. Ne aktör herif diyor bir ses. Üzgün sözüm ona diyor bir başka ses. Bir an önce bitirip içmeye gitmek çabasında hayvan herif. Bunları söyleyenlerin hepsi de haklı. Durumun gerçek niteliğini kavrayamadıkları, duruma kendilerini uyduramadıkları belli. Çözümleri yüzeyde kalıyor hep. Alışkanlıklarıyla ölçüyorlar, değerlendiriyorlar olayları. Komutanın yüzü terden zeytinyağına bulanmış gibi. Sol gözü sinirli sinirli açılıp kapanıyor. Durmadan dudaklarını yalıyor, salyasını tutamaz gibi bir hali var. Bir şeyler rahatsız ediyor kendisini. Gizli bir ateş kasıp kavuruyor benliğini. Ama onu şimdi böyle rahatsız eden şeyin kendi vicdanı, beklenmedik bir anda uyanıveren vicdanı olamaz. Bu korkunç cellat, bu bilimsel kasap kurbanlarını acıyacak kadar değişmez öyle birdenbire. Kendisinden epey uzakta olduğumuzdan bu adama neler olduğunu anlamamız kabil değil. Sen bir ölüm adayı, o bir cellat. Mesafede epey uzak. Birden okuma temposu değişiyor komutanın. İkişer ikişer okuyor isimleri hiç duraklamadan. Nefes bile almıyor. Yorulmuşa benziyor bu canavar. Astımlı bir hasta hali var. Durumunu maskelemeye çalıştığı besbelli. Yakasını açıyor, şapkasını güneşliğine vurup yukarı, alnına doğru itiyor. Bir nefeste 10 isim birden okuyor. Soğukkanlılığını yitirip paraları avuç avuç masaya fırlatan kumarbazın hali var komutanda. Umutsuz, ne yaptığının farkında olmadan elindeki kağıtları yardımcısına veriyor, bağırıyor. Bu adamlar ölümü bile kepaze ettiler. Gidiyor mutfak tarafına doğru yürüyor, içtima alanından uzaklaşıyor. Devam edeyim mi diye soruyor yardımcısı. Hayır diye karşılık veriyor inatçı, kin dolu, sert ve kesin bir sesle. Bulunduğumuz yerden mutfak avlusuna kadar 300 metrelik bir mesafe var. Başı önde, bir eli pantolon cebinde, bir aşağı bir yukarı dolaşıyor şimdi orada komutan. Öbür elinde şapkası var, yüzünü yelpazeliyor. Bir ara mutfak duvarına dayanıyor, bir şeyler istiyor. Bir aşçı yamağı bir bardak su getiriyor. Suyu bir solukta dikiyor. Müthiş sinirli. İki eliyle şapkasını tutup yelpazeliyor bu sefer. Bir şeyler rahatsız ediyor komutanı. Yakası açık, palaskası. İkide bir palaskasını çekiştiriyor, şapkasıyla oynuyor, habire saçlarını düzeltiyor. Hemen hemen kendi durumumuzu unuttuk, zaman ve mekan dışıyız şu an. Hepimiz, bütün kamp, rehineler, tutuklular, ölüm adayları, garnizon erleri, hepimiz şu an komutanın heyecanlı halini seyre dalmışız. Onu seyrederken insanın nefesi kesiliyor. Çok acayip bir durum bu. En sakinimizden en katı yüreklimize kadar hepimizi şaşırtıyor. Herkes kendine göre komutanın heyecanını yaşıyor. Hemen hemen ona acıyanlar bile var aramızda. Gerçekten de ona acıyor, haline üzülüyorlar. Biz ezeli Yunanlılar, ızdırap çekenle birlikte ızdırap çekeriz. Varsın o bizim celladımız olsun, zarar yok. Varsın o ızdırap çeken, haydari rehineler kampının sadist komutanı Fişer denilen o canavar olsun. Hislerimize yenilmiş durumdayız. Düşüncelerimizi doğru dürüst tartacak, doğru bir sonuca varacak gücü bulamıyoruz kendimizde. Temelsiz, saçma sapan düşüncelerimiz oluyor. Gelişi güzel, gayet iğreti bir şekilde aslında hiç benzemeyen bir tip yaratıyoruz komutanın şahsında. Izdırap çekiyor komutan. Beni dedi dersiniz, bak göreceksiniz. Hiç beklenmedik bir şey yapacak. İyimserin, hassasın biri böyle konuşuyor. Zayıf karakterli, iradesiz biri de şu karşılığı veriyor. Haklısın arkadaş, seninle aynı fikirdeyim. Bir başkası daha kesin, daha elle tutulur bir hareket bekliyor komutandan. Bak beni dedi dersiniz, komutana bir şeyler oluyor. Çocukların bu ihtişamına hayran oldu. Şimdi geri gelince, hadi çocuklar yerlerinize marş marş demezse bana ne isterseniz yapın. Öbür seslerden çekiniyor hepsi bu kadar. Heyecanı belli ettiği için onlardan korkuyor. Napolyon'a bakıyorum, son dakikada ölüm korkusundan hisleri nöbetine tutulmuş bir katili mahkum eden yargıcın sertliği ve bağışmazlığı var halinde. Anlayış, sertlik ve ciddiyet ifade eden bir hal. Bu eşsiz adamın yüzündeki ifadeyi tamı tamına okuyabildiğime inancım var. Şunu demek istiyor bu ifade. Fischer, kamp komutanı, şimdi dize gelmiş bir canavar. Alman, katıksız Alman, safkan Nazi. bir hezimet halinde, rezaletin son kertesinde. Belinin orta yerine basılmış bir yılan, kurtulmak için ne kadar çabalar, ne kadar kıvranırsa acıları o oranda korkunç. Ama kıvrılmakta, kasılmakta, çöreklenmekte ve acı çekmekte ver devam. O büyük silahının, kıvraklığının, çöreklenme gücünün şu 10 metrelik etmediğini itiraf etmektense bu numaraları yapmayı tercih ediyor, böyle davranıyor. Bu Prusyalı kızarmış demirden açlık cezasına, dayaktan en korkunç işkencelere, cinayetlere kadar her şeyi denemiştir rehinelerin onurunu yok etmek için. Her türlü iradeyi, her türlü kişiliği, yurdunun bağımsızlığı ve fikirleri uğruna savaşırken tutsak düşen elen yurttaşlarının elinden almak için elinden geleni yapmıştır. Bütün bu emeklerinin boşa gittiğini görüyor bugün o apaçık. Buluşları, emekleri, planları hepsi tam bir iflas halinde. Kendisi de birlikte. Şimdi şuracıkta hepimizin ve kendi iç benliğinin önünde kendi kendine bir psikolog, bir cellat olarak, bir Alman, safkan, bir Prusyalı, bir asker olarak başardığı işler için bir numara vermek zorunda. Bu numarada koskoca bir sıfır, itiraz götürmez bir zero. Rehinelerin kendi kurbanları olarak boynu bükük, bitkin, sersefil durumda infaz alanına, kurşuna dizilmeye gitmelerini beklemişti, bunu ummuştu. Oysa bir Termopil ihtişamıyla karşılaştı. Saçlar taranmış, sinek kaydı tıraş. Damatlar gibi giyinik ve süslü ölüm adayları dikilmişti karşısına. Silahsız ölüm mahkumlarıydı bunlar. Termopillerde bunların elinde bir kargı, bir kalkan vardı. Gözyaşı beklemişti komutan. Oysa şimdi gök gürlemeleri duyuyor, şimşekler, yıldırımlar görüyor. Her burdağının ölüme karşı gürleyişinde merhamet yalvarışları duymak, hiç olmazsa sezinlemek istemişti bazı gözlerde. Oysa Elen diyarı için yükselen şa şa şa nidalarıyla karşılaşmış, ateş dolu gözlerden kendi hesabına, temsil ettiği memleket ve fikir hesabına fütursuzluk ve hakaret kıvılcımları fışkırdığını görmüştü. Şu kritik anda ulusumuzun bu seçkin savaşçılarının tir tir titrediğini, aylardır bunun için çalışmıştı, kesin ölüm karşısında yıldıklarını görmek istemişti. Oysa karşısında er meydanında düşeceğini bile bile yenilmez bir güçle ölümün ta kendisiyle pençeleşmeye, vuruşmaya hazırlanan, saf saf dizilen bir Elen diyarı bulmuştu. Öbür rakiplerinin hepsini yendiğine göre Elen diyarı onun en son rakibi. Şu an bu ensesi kalın, şantajcı, mağrur Prusyalı, dünya imparatorluklarının en sefilinin en son temsilcisi şu gerçeğe boyun eğmişti. Almanya yenilgiye uğradı. Almanya hiçbir zaman yenemedi. Kendi memleketi çökmek üzeredir. Komutanın şu an nefes darlığı, kalp sıkıntısı geçirmesinin tek ama tek nedeni bu. Ne merhamet, ne insanlık, ne pişmanlık duygusu. O da ister istemez kendine göre ömründe ilk kez olarak burada karşılaştığı bu gerçek kahramanlık örneğini alkış tutmak zorunda kalmıştır. Burada bu korkunç haydari rehineler kampında, bu avluda şahit olduğu kahramanlık menkıbesine. Bu görülmemiş ihtişam karşısında duyduğu hayranlık da onu kıskıvrak bağlayıp mahveden. İşte şimdi geri geliyor. Esami listesini tekrar alıyor eline. Zehir dolu bardağı dibine kadar içip boşaltmak kararında. Bir emirle tam 85 kişiyi adeta kovuyor karşısından. Siz gidip eşyalarınızı alacaksınız ve mutfak meydanında toplanacaksınız. 85 kartal kanatlanıp bir dağ doruğundan bir başka dağın doruğuna konuyor. Onlar gidip gelinceye kadar süren sessizlikten faydalanan Fischer, listeye bir göz gezdirmek fırsatını buluyor. Kırmızı kalemle birkaç ismin altını çiziyor. Bu işaretlerin artı mı yoksa soru mu işaret olduğu belli değil. Alman her şeyden önce midesi için yaşar, midesini düşünür önce. Komutan da listeden önce 14 kadar zanaatkar ve teknisini çıkarıyor. Kendisine yemek pişirmeleri, ayakkabı, elbise, kostüm dikmeleri, garnizonu giydirmeleri, yedirip içirmeleri için hayatlarını bağışlıyor onlara. Başka hiçbir sebep yok. Şimdi yeniden işaretler koyuyor. Başka düşündükleri de olsa gerek. Geri kalacaklar için işin en mutlu yanı Napolyon'un da onlarla birlikte kalacağı gerçeği. Napolyon öyle kolay kolay kurşuna dizilecek kişilerden değil. Tam 7 dil biliyor okuması yazmasıyla. Kampın ağır işlerinin görülebilmesi için bütün rehineler onun elinde. Onsuz hiçbir iş görülemez doğru dürüst. Komutanın da Napolyon'a sonsuz bir güveni vardır bu bakımdan. O iş başında oldukça rahat rahat uyuyabilir. Çünkü bu delikanlı kalleşçe savaşmasını bilmez, göğüs göğüse dövüşür. Hangi işi üzerine alsa mutlaka üstesinden gelir. Onsuz ne disiplinden, ne düzenden, ne rahatlıktan söz açılamayacağını Almanlar çok iyi bilirler. Napolyon'un sadece bilgili, başarılı bir kamp amiri olduğunu değil, aynı zamanda rehineler ve tutuklarca çok sevilen ve sayılan bir genç olduğunu da bilirler. Yaşlılar onun adına yemin eder, onun gülümsemelerini, yürümesini, tavırlarını taklit eder gençler. Disiplinsizlik, kavga, gürültü durumlarında ya da benzeri başka hallerde komutanlığın kolları sıvayıp suçluları aramasına lüzum yoktur. Soruşturma, araştırmalara ne hacet? İlk yapılacak iş Napolyon'u çağırtıp hepimizin önünde ona eziyet etmek, işkence yapmak, tehdidini savurmak yeter. İşte o zaman her şey yoluna girer. Rehinelerin tek istediği bu çocuğa bir şey olmasın da kendilerine ne yaparlarsa yapsınlar. Onun bizim yüzümüzden çektikleri yeter de artar. Akşamları 8.30'dan sonra koğuşlarda gürültü olmasın diye seyseler kudurabilir, yırtınabilirler, uluyabilirler. Nafile, rehineler bildiklerini okurlar, keyiflerine göre davranırlar. Ama Napolyon bir nasihatte bulunmaya görsün, akar sular durur. Daha saat 8 demeden herkes kuzu kuzu yatağındadır. Hiçbir peygamber, hiçbir pir, hiçbir yiğit, müritler, havarilerince bu sevimli, tatlı sözlü genç adam kadar sevilmemiştir. Onun birkaç ölüm listesinden adının silinmesi, kurşuna dizilmekten, asılmaktan kurtulmuş olmasının nedenini kampa çok gerekli ve yararlı olduğunda aramak gerek. Durduğu yerde ona bakarken bunları düşünüyorum. Kaderinden, arkadaşlarından ona ayrı koydukları için çok üzgün, hemen hemen bitik bir hali var. Düşünüyor belki de şimdi bizim de birer insan olduğumuzu, belki de ona ihtiyacımız olduğunu, kendisini sevdiğimizi geçiriyordur aklından. İşte o zaman yüzünün ifadesi tatlılaşıyor, bize dönüyor, binlerce rehinenin korku dolu gözlerinin içine bakıyor. Sevgi ve şefkatle gülümsüyor bize. Onun bu hali 2 saatten beri sıralarımızda bu korkunç koşullar altında beklerken duyduğumuz acıları, içtiğimiz zehirleri unutmamıza yetiyor. Sessizlik sağlandıktan sonra komutan ölüm çağrılarına devam ediyor. Bir an önce bitirmek istiyor bu işi. Durma, duraklama yok şimdi. Hiç beklemiyor. Yenilgisini kabullenmiş durumda. Şimdi her burda karşılığının kendisi için önlenmesi güç bir hançer darbesi olduğunu hazmetmiş durumda. Artık kurtulamayacağını anlayıp gevşeyen, kımıldamaz, kıpırdamaz, kıvrılamaz duruma düşen bir yılanı andırıyor. Yenilmiş, rezil olmuştur, ızdıraplar içindedir artık o. Bu yılan şimdi daha da sakindir. Çünkü böylece çektiği acıları daha az duymaktadır. Bir gerçek daha var. Ölüm listeleri Merlin'de bir büroda soğukkanlı, kayıtsız robotlar tarafından tanzim olunuyor. Bu robotların ne Fischer ne de yazdıkları isimlerin kimlerin olduğu umrunda. Onlar bir an önce işlerini bitirip eğlence ve sefahat alemlerine koşmak amacında. Tek düşünceleri bu. Haydari Rehineler Kampı komutanının bu listeleri sayıca değiştirmek hakkı yoktur. Ona ancak listelerden çıkaracağı isimlerin yerine başka isimler yazmak yetkisi verilmiştir. Bu da belirli bir oranda ve kamp ihtiyaçları göz önünde tutulmak şartıyla. Bundan ötürü o korkunç yanlışlığı yaptı farkında olmadan. Bazen insanın saatini kurduğu olur da farkına varmaz. Tıkır tıkır kulak okşayan bir sestir saat kurulurken çıkan ses. Oyuncakları hatırlatır insana. Dalgın, bu şuur altı fonksiyona hiç dikkat etmeden sadece dıştaki, yüzeydeki işlerle ilgileniyor gibi bir durumda bu saat kurma işine devam edersin. Tıpkı ötekilere benzeyen, onlardan farkı olmayan bir çevirme hareketinde ansızın birden şaşırıp duraklarsın. Çocuğun sevinçten çıldıracağı, büyüklerin ise ürkeceği bir sestir bu. İçinde çocukça duyularla olgun kişi duyularının sarmaş dolaş olduğunu görürsün. Müthiş bir korku, tarifsiz bir sevinç birbirine girmiştir. Bu ikincisi bambaşka bir alemdir. İlki ise senin derdini anlamış, ortak olmuştur bu derde de bu saat zembereği kırılması olayında. Mantık duruma hakim olunca da kırılan zembereğin tamiri işi ağır basmaya başlar. Ama komutanın durumunun, Merlin'de yapılan hatanın bunlarla bir ilişiği yok. Komutan Fischer isimleri hızla okurken Napolyon'un soyadını da ağzından kaçırıverdi. Sonra farkında olmadan adını da okudu. Tam alttaki isme geçeceği sırada göğsüne batan hançerin yakışını duydu. Öldürücü bir hançerdi bu, hem de hiç beklemediği bir anda. Yanı başında iki topuk birbirine çarpıp hazır ol vaziyetine geçiyor. Paskalya sabahı kampanalarını andıran gür bir ses Haydari kampının haşin tabiat çevresini inletiyordu. Dönüp Napolyon'a bakıyor komutan. Napolyon dudaklarında tebessüm, dimdik, çakı gibi hazır beklemekte. Bu kahramanın gözlerinin içinde, tatlı yüzünde tüm elen diyarı. Komutan bir adım geri çekiliyor, sol kolunu kaldırıyor, titrek bitkin eliyle işaret ediyor. Hayır sen değil, çekil sen Napolyon. ömrü boyunca beklediği ama hiç de vuruşmak istemediği düşmanıyla bir dönemeçte burun buruna gelen bir insanın hali var komutanda. Sen değil Napolyon, sen olmaz. Ama dur hele, mutlaka savaşını vereceksin. Faşizmin, orta çağın her çeşidiyle birlikte şuracıkta önümüzde yerlere serileceksin. Tam şu amansız, merhametsiz anda. Bunları Napolyon'un tavrı söylüyor. Tarihimiz baştan başa siliniyor. Tarihimiz baştan başa gözden geçiriliyor. Yeniden yazılıyor şimdi. Sayfalarındaki büyük anlar geriliyor. Yerlerini parlak anlara bırakıyor. Büyükler daha büyüklere yer veriyor. Devirler birbirine giriyor. Yunan tarihinde yepyeni bir sütun yükseliyor. Ateşten yepyeni bir sayfa açılıyor.